İç yüzü ve perde arkasıyla Avrupa çıkmazlı, Erol Manisalı.
Ayrım 17.
Diğer 12 aday ülke için takvim belirlendi. Onların AB ile ilişkilerinde üyelik için yürüyecekleri yol belli. Ancak Türkiye açıkça dışlandı. 1997 Lüksemburg Doruğu'nda bu dışlamayı açık açık söylemişlerdi. Türkiye'yi içeri almayacağız demişlerdi. Bu sefer AB aynı hatayı yapmadı. Sadece oyalama ve erteleme takvimini belirledi. 2010'a kadar sakın kapımı çalma dedi. Daha önce de ayrıntıları ile belirtmeye çalıştım. AB'nin Türkiye'yi içeri almasının siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel hiçbir akılcı gerekçesi bulunmamaktadır. AB Türkiye'yi içine almadan 1995'te kurduğu ve Helsinki'de perçinlediği tek yanlı ilişki düzenini sürdürebildiği kadar sürdürmeye çalışacaktır. Ve bu arada AB'nin Vatikan'ın istediği ödünler sağlanacak, Türkiye üzerinde bazı bölgesel hesaplar icra edilecektir. Bu yüzden önümüzdeki yıllar çok büyük sorunlara gebedir. İşin en kötüsü mevcut tek yanlı ilişki düzeni zaman için kemikleştikçe, ileride kimse bu tek yanlı düzeni değiştirebilme cesaretini gösteremeyecektir. Nedeni ise çok açıktır. Mevcut tek yanlı düzen geniş bir kesimin uyum sağladığı bir düzen olacaktır. Aynen sigara ya da alkol alışkanlığı gibi. Türkiye'nin Atatürk'te kırmış olduğu, Lozan'la perçinlediği bir yapı göstermekte olduğumuz iç zaaflar yüzünden yavaş yavaş altımızdan kayıp gitmektedir, hem de göz göre göre. 8. Bölüm. Türkiye'deki Avrupa Birliği lobisi. Türkiye'de bugün oldukça iyi örgütlenmiş bir AB lobisi bulunmaktadır. Bu lobi homojen bir özellik göstermemektedir. Hatta Türkiye içinde birbirlerine karşı olabilen bu çevrelerin Türkiye'nin AB'ye bağlanması konusunda birleştikleri görülür. Birbirlerinden çok ayrı özellikler gösteren bu çevrelerin Türkiye'nin AB'ye tam üye olması değil. Ama tek yanlı bağlanması konusunda her birinin kendine göre bir gerekçesi bulunuyor. Gerekçeleri de farklı olmakla birlikte bu çevrelerin farklı çizgilerinin kesiştiği tek nokta Türkiye'nin AB'ye tek yanlı bağlanması noktasıdır. Bölücülerden şeriat düzeni isteyenlere, ikinci cumhuriyetçilerden aşırı liberal ve küreselci çevrelere, zihnen devşirilmiş aydınlardan bazı büyük sermaye çevrelerine kadar geniş bir yelpaze söz konusudur. Bunlar içinde örgütlenmiş ve en sistemli çalışma yapanlar ise bölücüler ve büyük sermayenin bir bölümüdür. Aşırı dinci çevreler de 1995-2000 yılları arasında AB lobiciliği konusunda oldukça örgütlenmişlerdir. Türkiye'deki AB lobisinin ortak özellikleri şu başlıklar altında toplanabilir. Bunlar ulusalcı politikalara karşıdırlar. Atatürkçü düşünce konusunda ise ya bu düşünceye mesafelidirler ya da Atatürk düşmanı konumundadırlar. Bu çevreler küreselci düşünceyi savunurlar. Türkiye'nin ulusal bütünlüğü konusunda ise ya aşırı tolerans çizgisindedirler veya bölücü politikayı savunurlar. Solun bir kısmı da AB lobisinin içindedir. Bu kesim aşırı küreselci ve batı hayranı bir çizgi içindedirler. Aşırı liberaller de bu safta yer alır. Bunlar hem küreselci hem de uluslararası sermaye çevrelerine yakın bir konumda bulunurlar. Bazı solcularla aşırı liberallerin küreselleşme çizgisinde birleştiklerini görürüz. Türkiye'nin hem bugünkü düzenini iyi anlamak hem de yarınına yönelik politikalara ışık tutabilmek için AB lobisini oluşturan kesimlerin çok iyi anlaşılması, incelenmesi ve mercek altına alınmaları gerekmektedir. AB lobisinin parçalarını oluşturan çevreleri incelerken bu çevreler arasında bazı ortak özelliklerin ve geçişlerin de bulunduğunu görüyoruz. Bunların bir kısmında ise 1995-2000 dönemi içinde yaklaşım değişiklikleri ortaya çıkmıştır. 1994-1995'te AB'ye karşı olan bazı çevreler daha sonra AB lobisi içinde yer almaya başlamışlardır. Şimdi AB lobisini oluşturan bu çevreleri ayrı ayrı ele alalım. 1. Bölücü çevreler. Türkiye'yi bölmek isteyen bu çevreler Türkiye'nin AB denetimi altına girmesini hararetle desteklemektedirler. İçerideki bölücü çevreleri AB'den de hem Brüksel olarak hem de AB üyesi ülkeler olarak yıllardan beri süregelen bir destek vardır. AB'nin Kürt meselesi başta olmak üzere bölücülüğe verdiği desteğin arkasında iki ana neden bulunmaktadır. A. İran, Türkiye, Irak, Suriye gibi Orta Doğu petrol bölgesi içinde ve çevresinde bulunan coğrafyada Kürtleri hem bölge ülkelerine karşı zayıflatıcı bir araç olarak kullanmak hem de kendilerini bir sıçrama tahtası olarak yanlarına çekmek. ABD'nin ve İngiltere'nin Körfez krizi sonrası askeri ve stratejik olarak Arap Orta Doğusu'na yerleşmeleri Almanya, Fransa ve İtalya'yı fazlasıyla rahatsız etti. Özellikle Kuzey Irak'ta ABD'ye ve İngiltere'ye bağlı otonom bir Kürt bölgesinin ve kimliğinin oluşturulması 1991 sonrasında kıta Avrupa'sını karşı önlemler geliştirmeye yöneltti. PKK'nın AB ülkeleri tarafından sıcak bir biçimde desteklenmesi ile bu oluşum arasında doğrudan bir bağ bulunmaktadır. AB için Türkiye'deki Güneydoğu veya Kürt meselesi, kıta Avrupa'sının petrol bölgesindeki uzun vadeli hesapları ile doğrudan doğruya ilgilidir. B. AB'nin Kürt kartını elinde tutmak istemesi, AB'nin Türkiye üzerindeki hesapları ile de ilgilidir. AB'nin yaratmak istediği Ermeni meselesi ile de doğrudan doğruya bağlantısı vardır. Bir taşla birkaç kuş vurmak söz konusu olmaktadır. Türkiye'yi AB kapısı önünde sürekli olarak tutabilmek için çok önemli bir dayanaktır. Türkiye'nin diğer bölge ülkeleri ile ilişkileri gelişirse ya da Türkiye bölgesel bir güç olma yolunda önemli adımlar atmaya başlarsa Türkiye'yi zaafa uğratacak sorunlar kolaylıkla yaratılabilecektir. Hatta iç savaş çıkarmaları için ellerinde bir koz olacaktır. ABD ve İngiltere'nin Kuzey Irak'ta oluşturdukları otonom Kürt bölgesine karşılık Türkiye içindeki Kürt kozları ile denge sağlayabileceklerdir. Kürt kartı kıta Avrupa'sı için Kafkasya'da da ileride kullanılacak bir araçtır. Batı'nın bölgedeki bir doğal uzantısı kabul edilen Ermenistan'ın yarın önünü açmak için kullanılacak çok önemli bir kozdur. Bu konuda ABD'nin ve Fransa'nın aralarındaki büyük sorunlara rağmen yakınlaştıklarını görmekteyiz. Otonomi ve bağımsızlık isteyen Kürt çevreleri ile AB arasındaki dayanışma yukarıda sayılan hususların da dışına çıkan özelliklere sahiptir. Ayrıca AB üyesi büyük ülkelerin bu konuda kendilerine göre ulusal çıkar hesapları bulunmaktadır. Örneğin Almanya, Almanya'daki Türk varlığının güçlenmesini engellemek için Kürtleri ve aşırı dinci çevreleri kullanabilmektedir. Türkiye'deki ayrılıkçı Kürt çevreler AB lobisinin başta gelen unsurlarını oluştururlar. Helsinki'de Türkiye'nin AB'ye koşullu aday yapılması sonrasında bu çevre en fazla sevinen çevrelerin başında gelmiştir. AB ülkelerinin yıllardır PKK'ya açık ve kapalı destek vermelerinin arkasında bölge ve Türkiye üzerindeki hesaplar yatmaktadır. Eski Almanya Başbakanı Helmut Schmidt, 5 Ekim 2000'de Die Zeit'te yayınladığı yazıda açıkça Lozan'da bir Kürt devletinin kurulmamış olması büyük hatadır ifadesini bugün kullanabilmektedir. Bu itiraf ile bugün PKK'ya verilen desteğin arkasındaki gerekçelerden bir tanesini de ortaya koymuş oluyor. Bölücü çevreler bugün kurumsal olarak AB çevreleri ve AB üye ülkelerinin çeşitli kurumları ile çok yakın ilişki ve işbirliği içinde bulunuyorlar. Bölücü çevreler Avrupa'dan aldıkları siyasi ve mali destek ile Türkiye içinde ve AB ülkelerinde çok iyi örgütlenmiş durumdadırlar. AB'nin Türkiye ile ilişkilerinde AB'nin Türkiye'ye tek yanlı dayatmalarına Türkiye içinden destek vermektedirler. AB'nin Türkiye'deki önemli bir lobisi konumuna gelmişlerdir. Türkiye'nin AB himayesi ve denetimi altına girmiş bir duruma gelmesi halinde uzun vadeli amaçları için çok uygun bir ortamın yaratılacağı inancındadırlar. 2. Türkiye'deki bazı büyük sermaye çevreleri. Türkiye'de büyük sermaye ülkenin yönetiminde zaten çok etkili bir konumdadır. Kurdukları meslek örgütleri ve sivil toplum örgütleriyle Türkiye'de şu alanlarda yönlendirici konuma gelmişlerdir. İç ve dış ekonomik kararların alınmasında siyasiler ve bürokrasi üzerinde çok etkilidirler. Uluslararası büyük sermaye ile yakın işbirliği içinde olduklarından gerektiğinde Türkiye'ye yönelik yönlendirmelerde işbirliği yapabilmektedirler. Yabancı ülke hükümetleri ve Brüksel ile yakın diyalog içindedirler. Bu konuda inisiyatif esas itibariyle dış çevrelerin elinde bulunuyor. Brüksel bürokrasisi ile kurumsal ve kişisel ilişkileri çok yoğundur. Türkiye'deki medyanın çok büyük bir kısmı ellerinde olduğundan Türk kamuoyuna yönlendirme olanağına sahiptirler. Bunun somut örnekleri 1995 Gümrük Birliği belgesi imzalanırken 1999'da Türkiye'nin koşullu adaylığı Ankara hükümeti tarafından kabul edilirken Aralık 2000'de koşullar ve dayatmalarla dolu katılım ortaklığı belgesine evet denirken yaşandı. Ayrıca Türk-Yunan ilişkilerinde önceden planlanan ve deprem vesilesiyle yaratılan yapay dostluk gösterileri bazı büyük sermaye çevreleriyle medya tarafından yönlendirildi. Yunanistan'ın Türkiye'ye ödün verdirtmek için açmış olduğu psikolojik savaşa katkıda bulunuldu. Atina'nın Türkiye'ye karşı yürüttüğü kampanya otosansür uygulanarak medyada saklandı. Bunlar somut örnekleriyle ortadadır. Büyük sermayenin bir bölümünün AB lobisini Türkiye'de üstlenmiş bulunmasının kendilerine göre gerekçeleri şunlardır. Bu çevreler Türkiye'nin AB'ye alınmasa bile AB güdümünde ve korumasında bulunmasını tercih etmektedir. Bunu piyasa ekonomisi açısından ekonomik nedenleri olduğu gibi Ankara'nın yerine Brüksel'i tercih eden siyasi ve idari nedenler de vardır. Büyük sermayenin bir bölümü uluslararası sermaye ile kader birliği içindedir. Bu durumda Brüksel'in öne çıkarılması içerideki kadar dışarıdaki büyük sermayenin de işine gelmektedir. Ortak çıkar noktaları bu çizgide birleşebilmektedir. Büyük sermayenin bir kısmını oluşturan ve çok örgütlü biçimde AB lobiciliği yapan bu çevrelerin Türkiye'de siyaset, bürokrasi ve medya üzerinde etki ve yönlendirmeleri çok fazladır. Türkiye burada diğer AB ülkelerinden büyük farklılık gösteriyor. Örneğin Fransa'da ya da İsveç'te büyük sermaye, siyasetçiler ve bürokrasi diğer AB ülkelerine karşı ortak hareket ederler. Ülkelerinin ulusal çıkarları konusunda birleşirler. Bu üç gruba işçi sendikaları da dahil olur. Bizde ise tamamen tersidir. Bazı büyük sermaye çevreleri Brüksel'e Ankara'dan daha yakın konuma gelebilmişlerdir. Bu durumda gerçek anlamda etkili bir AB lobisi konumundadırlar. 3. Şeriatçı ve aşırı dinci çevreler. Bu çevrelerin AB lobiciliği yapmaları bir çelişki gibi görülse de gerçek budur. Bu çevreler özünde Batı ve AB karşıtı cepheyi oluştururlar. Ancak AB himayesi altına girmiş bir Türkiye'de Ankara'nın ve TSK'nın etkinliğinin azalacağını, nihai amaçları bakımından daha uygun ve hoşgörülü bir ortama kavuşacaklarını düşünmektedirler. Bunlar da en hararetli AB lobiciliği içindedir. Özünde AB ve Batı karşıtı olmalarına rağmen geçiş dönemi içinde AB'deki kiliselerle bile işbirliği yapabilmektedirler. Bu çevrelere göre AB himayesine girmiş bir Türkiye'de Atatürkçü düşünce zamanla ortadan kalkacaktır. TSK'nın etkinliği azalacak, MGK gibi kurullar kaldırılacaktır. Ulusalcı görüşler zayıflayacak, uluslar aracılık gelişecektir. Bütün bu gelişmelerde şeriatçı ve aşırı dinci çevrelerin nihai amaçları bakımından en uygun ortamı yaratacaktır. 4. Küreselci solcu çevreler de AB lobisinin bir parçası durumundadır. AB'yi Atatürkçülüğe ve ulusalcılığa karşı bir güvence olarak görmektedirler. Bu kesimdeki aydınların bir bölümü, Batı'nın zihnen devşirdiği Batı hayranı aydınlardır. AB'nin ve ABD'nin her alanda egemen olduğu tek boyutlu bir dünyanın özlemi içindedirler. Diğer bir boyutu ile de içeride büyük sermayenin bir parçası olmuşlardır. Bugün sermayenin yayın organlarında, sanat faaliyetlerinde yer alarak, ekonomik olarak yarar sağlamaktadırlar. Büyük sermaye özel üniversiteler yolu ile de AB'nin Türkiye üzerindeki düşüncelerinde ve faaliyetlerinde etkili bir araç durumuna gelmeye başlamıştır. Türkiye'deki AB lobisi AB'nin Türkiye ile geliştirmekte olduğu tek yanlı düzenlemelerde AB'nin elindeki en etkili koz durumundadır. 9. Bölüm Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceği. Bundan önceki bölümlerde de açıklandığı gibi AB'nin Türkiye'yi içine alarak geleceğin Avrupa Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi etkili bir konuma getirmesi, AB'ye ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel olarak çok büyük bir bedel yüklemektedir. Bu nedenle AB Türkiye için almayacak ancak mevcut tek yanlı düzeni sürdürecek, Türkiye'yi kendi himayesi altında tutmaya çaba gösterecektir. Bu varsayım geçerli olursa Türkiye çok büyük ulusal kayıplarla karşılaşır. A. Ekonomik olarak AB'nin güdümünde kalır. Aynen 1995-2000 döneminde ekonomide her alanda uğradığı kayıplar önümüzdeki yıllarda da büyüyerek devam eder. B. Politik olarak Türkiye AB'nin güdümüne girer. Bunun sonuçları olarak da AB Türkiye'nin iç işlerinde etkisini artıracağı için etnik konularda ve özellikle de Kürt meselesinde Türkiye için federal bir yapıya kadar uzanacak gelişmeler görülebilir. Yunanistan'ın Ege ve Kıbrıs konularındaki bütün talepleri AB ve Atina tarafında sağlanmış olur. Ermeni meselesinde de ABD'nin de AB'ye desteği ile toprak taleplerine kadar varacak gelişmeler ortaya çıkabilir.
Ayrım sonu.